Ayrım 26.
Gümüş tabaka öyküsünü küstah bir yalan olarak kabul etmişti. İlk hayırını önce çeşitli değişik biçimlerde giderek daha açık ve öfkeli bir anlatımla ağzından çıkardıktan sonra birden şöyle dedi. Pekala, ben de sizinle geleceğim. Alçak kötürümün iğrenç planlarını açığa çıkarması sağlanmalıydı. Ödeme şubesine dek gidecek, var olduğu öne sürülen rehin fişiyle, var olduğu öne sürülen tabakayı kendi gözleriyle görecekti. Bunların hiçbiri olmadığına göre dolandırıcı orada bütün herkesin karşısında Kiye'nin önünde diz çökecek, gözyaşları içinde ondan kendisini bağışlamasını dileyecekti. Fişer'le söz konusu kuşkuyu fark etti ve onurunun zedelendiğini hissetti. Onu deli mi sanıyordu Kiye'n? Kitapları çalacak ha? Hem de ne kitap? Amerika'ya gitmek istiyor diye yol parasını sağlamak için canla başla çalışıyor diye kafasız bir yaratık işlemi mi görmeliydi yani? Rehin sandığı binasına giderlerken yoldaki yeni oranın nasıl bir yer olduğunu anlatmıştı. Bu etkileyici binayı bodrumdan tavan arasına dek anlatmış, odalarını bir bir saymıştı. Sonunda dertli dertli göğüs geçirmemek için kendini zor tutarak kitaplara gelince demişti, hiçbir şey söylemesem daha iyi olur. Kiye'nin merakı büsbütün kabarmıştı. Gizli hakikatin her bir küçücük atomunu onu nazlanarak saklayan cüceden birer birer alıncaya dek soru ardına soru sordu. Ona inanıyordu çünkü insanoğlu aşağılık bir yaratıktı. Ondan kuşkulanıyordu çünkü cüce bugün onu sinirlendirmişti. Fişer'le çok önemli bir şeyler söylüyormuş havasına büründü. Kitapların nasıl rehin alındığını anlattı. Bunları domuzun biri değerlendiriyor. Köpeğin teki fişi kesiyor ve kadının biri pis bir kağıda tıkarak paketliyor, üzerine bir sayı karalıyordu. İkide bir yere düşen bitkin bir ihtiyar kitaplar alıp götürüyordu. Adamın gözden gittiğini izlerken yüreğiniz kan ağlar. Camlı kapıda biraz daha durup iyice içini dökene dek ağlamak insana iyi gelir aslında. Sonra kan çanağına dönmüş gözlerinden utanarak sokağa çıkar. Ama domuz homurdanır, tamam diyerek seni kapı dışarı eder ve kepengi küt diye indirir. Bazı yufka yürekliler o anda bile kendilerini oradan koparamazlar. Bunun üzerine köpek havlamaya başlar. Koşmak zorunda kalırsın. Isırır ha. Ama bu insanca değil, çığlığı kaçtı Kiye'nin ağzında. Cüce konuşurken ona yetişmişti. Ölümün yüreğinde taşıyarak yanında yürüyordu. Karşıdan karşıya geçmekteydiler ve Kiye'n şu anda caddenin orta yerinde kakılıp kalmıştı. Fişer'le ses tonuyla tavrındaki o ciddiliğe bir an ara verdi ve ''Ya işte böyle'' dedi. Bir hafta boyunca Tanrı'nın her günü eski bir satranç kitabı dilenmeye geldiği dönemde bir gün kulağına yediği ve bir köpeğin eseri olan tokadı ve olayı şiş göbeği ve suratında sırıtan zevkiyle seyreden domuzu düşünüyordu. Fişer'le daha bir sözcük bile söylemedi. Öcünü almıştı. Kiye'n susuyordu. Varacakları yere vardıklarında tabakaya olan ilginin tümünü yitirmiş bulunuyordu. Fişer'le'nin tabakayı alıp tekrar tekrar ceketine sürterek parlatmasını izledi. Neredeyse tanımayacaktım. Bu eşyalara ne yapıyorlar anlamıyorum. Anlamıyorum. Bunun benim tabakam olduğunu nereden bileyim? Bileyim. Bana baksanıza siz. Bu adamları dava edeceğim. Hepsi de hırsız dolandırıcı. Buna göz yumacak değilim. Ben insan değil miyim? Zenginlerin her şeye hakkı var da yoksulların yok mu yani? Konuşa konuşa öyle öfkeli bir konuma geldi ki o ana dek yalnızca kamburuna bakmakta olan kalabalık sözcüklerinin farkına varır oldu. Bu kuruluşta kendilerine şöyle ya da böyle hile yapıldığı kanısında olanlar hiçbir de rehin fişlerinin karışmış olduğuna inanmadığı halde doğanın kendilerininkinden daha kötü bir konuma soktuğu kamburdan yana çıkıyorlardı. Fişer'le herkesin mırıldanmasına yol açmıştı. Kulaklarına inanamıyordu. İnsanlar onu gerçekten dinliyorlardı. Konuşmasını sürdürdü. Mırıldanmalar daha yüksek sesli konuşmalar halini aldı. Sevinçten çığlık atmak geliyordu içinden. Tam o sırada yanında duran şişman bir adam kükredi. Git şikayet et öyleyse. Fişer'le tabakayı çabucak bir iki kez daha ceketine sürttü. Sonra açtı ve şöyle gakladı. Allah Allah! Bana baksana sen! Bu tabaka benim! Böylesine sorumsuzca yarattığı ortamdan dolayı onu bağışladılar. Ona kendi tabakasını vermezlik etmemişlerdi ya, zavallı bir kötürümdü zaten. Yoksa başkası olsa böylesine ucuz kurtulamazdı. Odadan çıkarlarken Kiye'n sordu. Huzursuzluğunun nedeni neydi? Fişer'le oraya niçin geldiklerini Kiye'n anımsatmak zorunda kaldı. Tabakayı sonunda görünceye dek tekrar tekrar gösterdi ona. Bir kuşkunun giderilmesi yakınlardaki bulguları yanında hiç kalırdı. Belli belirsiz bir izlenim yarattı. Bana yolu göster diye buyurdu. Tam bir saattir utanmaktaydı. Bu dünyanın hali ne olacak? felaketin eşiğinde durduğumuz apaçık ortada. Boşinan bininci yıl rakamının ve kuyruklu yıldızların önünde titriyor. İlk Hintlilerden bu yana kutsal sayılan bilge insan ise tüm rakamlar, tarihçiler ve kuyruklu yıldızlar cehennemin dibine deyip şunu açıklıyor. İçimizi kemiren yıkım, insanın iliğini işlemiş olan acımasızlıktır. Tümümüz bu zehirle can vereceğiz. Bizden sonra geleceklerin vay haline. Onların işi bitik. Bizden 1 milyon inanç şehidiyle 2. milyonu tamamlamakta kullanacakları işkence aletlerine devralacaklar. Hiçbir yönetim bu kadar çok azize dayanamaz. Her kentte bunun gibi 6 katlı engizisyon sarayları yapılacak. Kim bilir, belki de Amerikalılar gökyüzüne değen rehin sandıkları yaparlar. Yanarak ölme korkusuyla yıllar boyu bekleyen mahpuslar 30. katta sürünmektedir. Ne acımasız bir oyun bulutlara değen zindanlar. Yakınacak yerde yardım etmek mi? Gözyaşları yerine eylem mi? Nasıl varılabilir o noktaya? Kimden sorulacak buraları? İnsan kör geçer yaşam yollarından. Çevremizde bulunan korkunç yoksulluğun ne kadar azını görüyoruz aslında. Utancından kekeleyen, uyur gezer gibi konuşan, kendi ürkünç sözcüklerinin yükü altında adeta yıkılan, bir rastlantı sonucu karşılaştığınız, yüreği yerli yerinde kalmış bir cüce, olanı biteni anlatmasaydı, işlenen bu günahı, bu dönüşü olmayan, hayvansı ayıbı, bu yıkım ve kokuşmuşluk örneği tiksinç olayı örten perdeyi nasıl kaldırabilirdiniz? İşte bu cüce bir örnek olmalıydı. Daha önce hiç kimseyle konuşmamıştı. O pis kokulu meyhanesinde ağzını açmadan oturmuştu. Satranç oynarken bile gözünün önünde beynine çıkmamacasına dağlanmış olan bu sefil görünüm vardı. Dırdır etmek yerine acı çekti. Kıyamet günü gelir elbet dedi kendi kendine. Bekledi. Tanrı'nın her günü pavyonun eşiğine ayak basan yabancıları ölçtü biçti, inceledi. Şu kapının eşiğinden tek bir adam, tek bir yürek görebilen, işitebilen ve duyan bir kulun girmesi için canını vermeye hazırdı. Sonunda o insan geldi. Cüce onu izledi, ona hizmetini sundu. Uyurken, uyumazken, günün her anında onun buyruklarını yerine getirdi. Ve vakit saat gelince konuştu. Sözcükleri karşısında kaldırım taşları erimedi. Tek bir ev bile çökmedi, trafik durmadı. Ama o insanın, o konuştuğu insanın yüreği durdu. O insan kiyendi, dinledi ve anladı. Bu kahraman cüceden örnek alacaktı. Boş sözlere yer yok artık. Onlara ölüm. Şimdi harekete geçmenin zamanıdır. Gözlerini yukarı kaldırmadan merdiveni korkuluk demirlerine geçirdiği parmaklarını gevşetti ve dar basamakların ortasında durdu. O anda birinin kendisini itelediğini hissetti. Düşünceleri kendiliğinden eyleme dönüştü. Zavallı suçlunun gözlerinin içine baka baka sordu. Ne istiyorsun? Yara aç bir öğrenci olan zavallı suçlu kolunun altında ağır bir çanta taşımaktaydı. Schiller'in toplu yapıtlarına sahipti ve bu binayı ilk kez geliyordu. Sayfalarına nice parmağın değdiği kitap ciltleri bir hayli yıprandığından ve de kendisi o koca kulaklarına dek borca batmış olduğundan utana sıkıla yürüyordu. Merdivene geldiğinde o küçük kafasında kalan son yüreklilik damlası süzülüp gitmişti. Okuyacaktı da ne olacaktı? Babası, anası ve tüm teyzeleri, hala ve amcaları daha çok iş hayatına atılmasından yanaydılar. Bir adım attı ve görünüşe göre buranın müdürlerinden biri olan sert bir adama tosladı. Adam delici bakışlarını ona dikti ve bıçak gibi kesen bir sesle sordu. Ne istiyorsun? Kitap bölümünü arıyorum. Kitap bölümü benim. Yaşamı boyunca onların aşağılamasının öznesi olması nedeniyle profesörlerle benzeri görünümlülere karşı saygılı olan ve az sayıda kitabı olması nedeniyle kitaplara karşı da benzer duygularla donanmış bulunan öğrenci şapkasını çıkarmak üzere elini başına götürdü. Sonra şapkasız olduğunu anımsadı. Kian gözdağı verir bir tavırla yukarıda ne yapacaksın diye sordum. Yalnızca Schiller. Göster bakayım. Öğrenci çantasını açmaya cesaret edemedi. Schiller'i ondan kimsenin almayacağını biliyordu. Ama önündeki birkaç günün tüm umudunu Schiller'e bağlamıştı. Umudunu hemencecik mezara gömmek istemedi. Kian hırslı bir hareketle çantayı çocuğun elinden çekti. Fischer'le efendisine işaretler vermeye çabaladı. Ve durmadan şşşt seslerini çıkardı. Merdivenlerin ortasında güpegündüz soygun yapma gözüpekliği göstermesi onu çok etkilemişti. Kitapçı onun sandığından da akıllıydı belki. Belki de numara yapıyordu, aslında deli değildi. Ne olursa olsun herkesin göz önündeki bir merdivende yapılan soygun insanın başını belaya sokardı. Öğrencinin arkasında durmuş, elleriyle yabanıl hareketler yapıyor ve aynı anda vaktinde kaçabilmek önlemleri alıyordu. Kien çantayı açtı ve Schiller'e dikkatle baktı. 8 cilt diyerek yapıtların eksiksizliğini onayladı. Bu basın pek değerli değil. Ciltlerin durumuysa düpedüz bir felaket. Öğrenci kulaklarına dek kızardı. Ne istiyorsun? Yani kaç para? İğrenç sözcük en sonunda gene de biraz duraksamadan sonra ağzından çıkmıştı. Öğrenci genellikle babasının dükkanında geçen sessiz, sakin ve mutlu çocukluk günlerinde pazarlık payı bırakmak üzere olası en yüksek fiyatın söylenmesi gerektiğini öğrenmişti. Yenisini 32 şilini aldım dedi. Babasının tümce yapısına ve ses tonuna öykünüyordu. Kien cüzdanını çıkardı, 30 şilin aldı. Bozuk para çantasından çıkardı, 2 şilinle parayı tamamladı ve öğrenciye uzattı. Bu davranışı bir daha asla yineleme dostum. İnan ki hiçbir ölümlü insan ağırlığınca kitap kadar etmez. İçi dolu çantayı öğrenciye verdi ve elini hararetle sıktı. Öğrencinin acelesi vardı. Bunca vakit yitirmesine neden olan işlemlere sövdü. Şaşkınlıktan ağzı bir karış açık kalan Fischer'le yana çekilip ona yol verdikten sonra soluğu camlı kapıda aldı çocuk. Kiense ardından şöyle sesleniyordu. Hem neden Schiller okuyorsun? Yapıtları asıl kaynağından okumalısın. Emmanuel Kant'ı okusana. Sensin kaynak diye sırıttı öğrenci içinden ve ayaklarının el verdiği hızla koşmaya başladı. Fischer'in heyecanı sınır tanımıyordu. Neredeyse ağlıyordu cüce. Kien'in pantolon düğmelerine yapıştı. Ceketinin etekleri uzanıcı alçaklıkta değildi ve gakladı. Bana bakın, bu yaptığınıza ne denir? Düpedüz çılgınlık denir. İnsanın parası ya vardır ya yoktur. Parası varsa sağa sola savurmaz. Yoksa gene sağa sola savurmaz. Bu yaptığınız bir cinayettir. Boyunuzdan utanın. Sizin gibi koca adama yaraşır mı bu? Kien cücenin sözcüklerini dinlemiyordu. Yaptığı işten hoşnuttu. Fischer'le pantolonuna öylesine uzun süre asıldı ki cinayeti işleyen kişi varlığının bilincine vardı. Küçük adamın davranışından kendi deyişiyle bir sözsüz azarlamayla karşı karşıya olduğunu anladı ve onu yatıştırmak için uzak doğu ülkelerinde yaşayanların yaşamında çok bol bulunan çılgınlıkları anlattı. Öbür dünyada iyi karşılanma kaygısında olan Çinli zenginler, Buda manastırlarındaki timsah, domuz, kaplumbağa ve daha başka hayvanların korunması için büyük paralar vermeyi alışkanlık haline getirmişlerdi. Hayvanlar için özel havuzlar ve koruma yerleri yapılır, rahipler ise onlara bakıp beslemekten başka hiçbir iş yapmazlardı. Eğer bu gelir getiren timsahlardan birine bir şey olsa rahiplerin vay haline. En şişman domuzun bile güzel güzel eceliyle ölmesine izin verilir ve böylesine başarılı bir sonuçtan dolayı ortaya konulan ödülü de soylu iyilik sahibi alırdı. Rahiplere de öyle çok şey kalırdı ki hepsi de geçimlerini bu yoldan sağlamış olurlardı. Japonya'da bir türbe ziyaret ettiniz, çocuklarla tutuklu kuşların yol boyunca sıralandığını, birbirine bitişik duran kuş kafeslerinin başında çocukların çömelmiş olduğunu görürdünüz. Bu işi yapmak üzere yaratılmış olan küçük yaratıklar, kanat çırpmakta ve cik cik ötmektedirler. Oraya yolları düşen Budist hacılar, zavallı kuşlara acır. Çocuklar küçük bir fidye karşılığı kafesleri açar, kuşları salarlar. Hayvanlara fidye vermek bu ülkelerde sık sık rastlanan bir durumdur. Eğitilmiş kuşların havada bir iki döndükten sonra sahipleri tarafından gene kafeslerine buyur edildiği hacıların umurunda mıdır? Tek bir kuş yaşamı boyunca 100 sefer, 1000 sefer salıverilir. Onların yaşamı hacılarda acıma duygusu yaratmak üzere seçilmiş bir tutsaklık demektir. Bu hacıların birkaç köylü ve son derece cahil olanlar dışında hepsi sırtlarını döner dönmez kuşların başına ne geldiğini çok iyi bilmektedirler. Hayvanların gerçek yazgısı onları ilgilendirmez. Kien şimdi kıssadan hisse çıkarıyordu. Bunun gerekçesini anlamak hiç zor değil. Çünkü bu yalnızca hayvanları ilgilendiren bir konudur. Dolayısıyla bunların bizi ilgilendirmemesi bir gerekliliktir. Onları kendi aptallıkları o konuma sokmaktadır. Neden uçup gitmiyorlar? Kanatlarının ucu kesilmişse neden zıplayarak gitmiyorlar? Neden tekrar aldanıp kafese giriyorlar? Hayvansal aptallıkları kendi kafalarındadır. Bize göre hava hoştur. Bununla birlikte bir boşinan gibi bu hayvanlara fidye verme olayı da daha derin bir anlam taşımaktadır. Böyle bir edimin onu yapan kişi üzerindeki etkisi doğal olarak o kişinin fidye vermek üzere hangi nesneyi seçtiğine bağlıdır. Şimdi kitapları bu saçma ve aptal hayvanlar yerine sahici, elle tutulur, zeki kitapları ele alalım. Söz konusu edim bunlar için yapıldığında yüksek bir ahlaksal değer kazanmış olacaktır. Böyle davranmakla cehennemin ta kendisine sığınmış olan başıboş günahkarı kurtarıyorsun demektir. Bu Schiller bir ikinci kez mezbahaya sürüklenecek değil merak etme. yasalarımızın ya da daha doğrusu yasasızlığımızın şu haliyle kitapları hayvan gibi, köle ya da ırgatmış gibi serbestçe satmasına izin verilen bu adamı düzeltmekle kitaplarının tümünün daha uzun süre yaşamasını sağlamış oluyorsun. Kendisine görevleri bu biçimde anımsatılmış olan bir insan eve vardığında o ana dek uşaklarıymış gibi davrandığı, aslında tinsel açıdan bakılırsa onların uşağı olmalıdır, kişilerin önünde diz çökebilir ve onlara daha çok özen göstereceğini ant içebilir pekala. Söz konusu adam düzelmeyecek denli taş yürekliyse bile verilen fidye karşılığında hiç değilse kurbanları cehennemden kurtarılmış olacaktır. Bir kitaplığın yanması ne demektir bilir misiniz? Düşünün bir kez, 6. katta bir kitaplık alev alıyor. Gözünüzün önüne getirin hele. On binlerce cilt, milyonlarca sayfa, milyarlarca basılı harf, bunların her biri alevler içinde, hepsi de yakarıyor, ağlıyor, yardım isteğiyle çığlık atıyorlar. İnsanın kulak zarları patlar, yüreği çatlar. Ama hayır, yeter artık. Yıllardır ilk kez bunca mutluluk duyuyorum. Gelin, girdiğimiz yolda yürümeye devam edelim. Elimizdeki 3 kuruş evrensel sefaleti azaltmaya yetmeyecek gerçi. Ama gene de yola koyulmalıyız. Bir adam ki tek başıma bu işi yapacak denli güçlü değilim der. Hiçbir şey yapamaz ve sefalet başını alır gider. Size güvenim sonsuz. Az önce size tasarlarımı anlatmamış olduğum için gücendiniz. Söz konusu tasarı Schiller'in toplu yapıtları. Sözsüz ricalarını dile getirdiği anda elle tutulur bir biçim aldı. Size açıklamaya vaktim yoktu. Şimdi sürdüreceğimiz kampanyanın ilk parolasını söylüyorum. Yakınacak yerde yardım et. Gözyaşları yerine eylem. Sizde kaç para var? Kiye'nin söylevini Japonlardan bana ne, kırmızı balık neden yok gibi öfkeli ünlemlerle kesen ve sofu hacılardan dolandırıcılar çetesi diye söz eden ama bununla birlikte her bir sözcüğü can kulağıyla dinleyen Fischer'le konuşmanın 3 kuruş ve kampanya planıyla son bulması üzerine sakinleşti. Amerika'ya gidiş yol parasının gitmesine karşı kendisini nasıl sigorta edebileceğini dikkatle hesaplamaktaydı şu anda. Para onundu. Bir ara kendi elleriyle bile tutmuştu. Yalnızca geçici bir süre için de bir önlem olmak üzere geri vermişti. Kiye'nin sizde kaç para var sorusu ağzından çıktığı an Fischer'le pat diye bulutlardan indi. Dişlerini birbirine kenetledi ve sustu. Yanlış anlaşılmasın, iş gereği böyle davranıyordu. Yoksa ona dünyanın kaç bucak olduğunu gösterirdi. Bütün bu tiyatro sahnelerinin ne anlama geldiği şimdi açıkça belli oluyordu. Bu ulu beyefendi Fischer'lerin şerefiyle sağladığı ödülü verdiğine pişman olduğunu bildirmekteydi. Parayı gece yarısı çalamayacak denli korkaktı bayrak direği. Ona bakarsanız arasaydı da bulacak değildi. Adam uyurken Fischer'le parayı sımsıkı sarmış, bacaklarının arasına gizlemişti. Aslında bir kitapçı bile olmayan, altı üstü bir dolandırıcı olup da salt kambursuz olma şansına sahip bulunması nedeniyle kuşlar kadar özgür dolaşan bu kibar bayın amacı neydi acaba? Ne yapmak niyetindeydi? Cennetin yıldızlarından çıktığı zaman parasına kavuştu diye sevinmişti. Tanrı bilir nereden çalmıştı o parayı. Fischer'linin başkalarının üzerine salmasından korkmuş, ona hemencecik ödül vermişti. Ama salt bu yüzden onu geri almak için büyük adam havalarında benim hizmetime gireceksin demişti. Oysa ne yaptı dolandırıcı? Vidaları gevşek numarası yaptı. Adamın hakkını yememek gerek, iyi becerdi. Fischer'le Tonga'ya bastı. 1 saattir aptal havalarında dolaşıyor burada. Derken biri elinde kitaplarla çıka geliyor. Zevkten 4 köşe pozlarında onu 32 şilin veriyor ve Fischer'leden bunun 30 katını istiyor. Cebi onca sermayeyle şişmiş bir yaratık, zavallı bir cepçinin 1 lokma ödülüne göz koymuş. Bu kibar baylar damma küçük ha, Fischer'le ne diyeceğini bilemiyor. Bunu ondan beklemezdi. Bunun gibi bir üşütükten beklemezdi yani. Yani adam gerçekten üşütük olmak zorunda demek istemiyor Fischer'le. İyi güzel, akıllı adam ama bu acımasız olmasını gerektirmez ki. Fischer'le onun ağzının payını verecek. Öykü anlatmaya gelince birinci. Yaratıkta kafa var doğrusu. Zavallı bir cepçiyle şu üst sınıf dolandırıcılardan biri arasındaki ayrımı bir bakışta görür insan. Otellerde anında kanıyorlar adamı. Fischer'le de neredeyse inanacaktı ya. Birden nefretle dolup taşan, sonra da hayranlıkla kendinden geçen Kiyen, güvenli bir tavırla cücenin kolunu tuttu ve artık bana kızgın değilsiniz ya dedi. Kaç para var sizde? Birbirimize destek olmalıyız. Alçak dedi içinden Fischer'le. Bir dolaplar çeviriyorsun aklınca ama biz de burada armut toplamıyoruz. Ve sesli olarak 30 şilin kadar dedi. Gerisini Zula'ya atmıştı. Çok az bir para bu ama hiç yoktan iyidir. Kiyen ufaklığa daha birkaç gün önce büyük bir para verdiğini unutmuştu. Fischer'le'nin 30 şilinini az veren candan örneği kabul etti. Böylesine büyük bir özveriden dolayı çok duygulanmış bir halde ona teşekkür etti ve kendisine gelecekte bir ödül vereceğini söylemekten başka yapacak şeyi olmadığını belirtti. O andan başlayarak ikisi de birbiriyle ölüm yaşam savaşımına girdi. Ancak bu ikiden biri savaşım diye bir şeyi aklından geçirmemekteydi. Öteki tiyatro oyunculuğunda kendisini daha az yetenekli bulduğundan yönetmenliği ele aldı. Böylece eksikliğini örtbas edeceğini umuyordu. Kian her sabah binanın giriş salonundaki yerini alıyordu. Daha rehin sandığı açılmadan geliyor, gelip geçen herkesi tüm dikkatiyle izleyerek binanın önünde volta atıyordu. Geçenlerden biri durdu mu hemen yanına gidiyor, ne istiyorsunuz diye soruyordu. En kaba, en küstah yanıt bile onu yıldırmıyordu. Sağladığı başarılar kendisini haklı göstermesine yetiyordu. Bu caddeden saat 9'dan önce geçenler gelecek açık artırmanın nerede ve ne zaman yapılacağını, hangi malların satılacağını belirten ilan tahtalarına salt meraklarından ötürü şöyle bir bakıyorlardı. Ödle kimseler onu Treyzianum hazinelerini koruyan bir özel hafiye sanıyor, başlarını belaya sokmamak için acele adımlarla gözden yitiyorlardı. Hiç oralı olmayanlar bir iki cadde uzaklaşmadıkça sorusunun anlamını kavrayamıyorlardı. Bunların aklı başka yerdeydi. Gözü pek olanlar burnu havada bir öfkeyle alışa geldiklerinin tersine ilan tahtaları önünde uzun süre hareketsiz dururlardı. Kian onlara dokunmaz ama yüz çizgilerini belleğine iyice geçirirdi. Bunları bir saat kadar sonra kollarının altına kurbanlarını alıp getirmeden önce yeri görüp tanımaya gelmiş, vicdanları günah yüklü kimseler olarak kabul ederdi. Yeri gelmeyişlerini ise keskin bakışlarının acımasızlığına verirdi. Saat 9'u vurur vurmaz ek binanın küçük giriş salonunda hazır bulunuyordu. Camlı kapı iten herkes pencerenin yanında mum gibi dimdik duran bu soluk benizli adamla yüz yüze geliyordu ve merdivenlere varmak için mutlaka önünden geçmeleri gerekliydi. Kian biriyle konuşmaya başladığında yüz çizgileri bir milim oynamazdı. Yalnızca iki keskin bıçağı andıran dudakları kımıldıyordu. İlk görevi mutsuz kitapların fidyesini vermek, ikincisi ise hayvansı insanoğlunu yenilemekti. Kitaplar konusunda bilgiliydi ama insanlar konusunda itiraf etmek gerekir ki çok az şey biliyordu. Bundan böyle insanlar konusunda da bilgili olmaya karar verdi. Bir kolaylık olmak üzere camlı kapının dışındaki görünümlerine göre insanları üç kümeye ayırdı. Taşıdıkları kitap çantaları ya da paketleri bunlardan birinci kümedekilere göre birer angarya, ikincisine göre kelepir, üçüncüsüne göre ise bir nimetti. Birinci kümeden olanlar kitaplarını sıradan bir ağır paketi taşır gibi isteksiz, sevgisiz taşıyor, yüklerini iki kollarıyla sımsıkı tutuyorlardı. Kapıyı kitaplarla iterek açıyorlardı. Oraya kadar gitmelerine meydan verilse kitapları merdiven korkuluğunda ite ite çıkarırlardı yukarı. Yüklerinden bir an önce kurtulmak istediklerinden onu gizlemeyi akıllarından geçirmiyor, göğüslerinde ya da karınları üzerinde tutuyorlardı. Kian'in önerisini hemen kabul ediyor, ne para verirse hayır demiyor, pazarlık etmiyor, binadan girdikleri gibi çıkıyorlardı. Ancak çıkarken biraz daha ağır bir yükün altında gibi görünüyorlardı, çünkü şimdi para ve aldıkları bu paranın yasallığı konusunda şöyle ya da böyle bir kuşku taşımaktaydılar. Kian bu kümeden hiç hoşlanmıyordu. Bunlar öğrenme konusunda çok ağırdılar. Hemen gerçekleşecek bir yenilenmeyi sağlamak için her bir üzerinde birkaç saat çalışması gerekirdi. İkinci kümeye düpedüz nefret duyuyordu. Bu kümeden olanlar kitaplarını arkalarında gizliyorlardı. Tümüyle saklamasalar bile kollarıyla kalçaları arasından yalnızca kitapların ucunu gösteriyorlar. Böylece olası bir alıcının iştahını bilemeyi amaçlıyorlardı. En parlak önerileri bile kuşkuyla karşılıyorlardı. Paket ya da çantalarını açmaya yanaşmıyorlardı. Son ana dek çekişe çekişe pazarlık ediyorlar, sonunda da kandırılmış gibi davranıyorlardı. İçlerinde parayı cebe indirdiği halde cehenneme çıkmaya davrananlar bile vardı.